Biliyorsunuz ne kadar kaldı bu yılı geride bırakmaya? 6 gün mü? 6 gün. Şimdi düşünün, koskoca 365 gün değil mi? Koskoca 365 güne tamamlamaya, onu bitirmeye, geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Ve 2018'e baktığımız zaman, içinde bulunduğumuz bu yıla baktığımız zaman, bunu biraz böyle mercek altına aldığımız zaman eminim ki acılı dönemler vardı değil mi? Sıkıntılı dönemler vardı ve mutlaka eminim ki mutlu olduğunuz dönemler vardı. Doğru mu? Ve bu dönemleri geride bıraktınız. Ama bir yılı geride bırakmak demek, önümüzdeki yılın bu yeni yılda sıkıntıların olmayacağı, sorunların olmayacağı, mutlulukların olmayacağı, iniş çıkışların olmayacağı demek değil. O zaman diyebilir miyiz? Evet, geride bırakmaya az günler kaldı bu 2018. Ama bizi bekleyen, belki büyük sevinçleri yaşayacağımız, mutlulukları yaşayacağımız, bazen üzüleceğimiz dönemlerin de olacağı koskoca bir yıl bizi bekliyor değerli kardeşler. Bu tabii ki sizi korkutmasın. Benim dileğim gerçekten bu yılın bitimine doğru yol alırken hem İbrahim olsun hem ben ne hikmetse sağlık konularında yalpaladık. Yani sallandık birazcık. Benim temennim, arzum, isteğim 2019 daha sağlıklı bir yıl olsun. Hastalıklarla uğraşmadığımız, hastalıklarla boğuşmadığımız bir yıl olsun sevgili kardeşler. Şimdi şöyle söylüyorum, bedenlerimizin sağlıklı olması güzel. Doğru mu? Ve bedenlerimizin sağlıklı olmasında bir karşı durma söz konusu olabilir mi? Hayır, ben sağlıklı olmak istemiyorum. Tabii ki beden sağlığı önemli. Ama asıl önemli olan nedir? Diyebilir miyiz ki asıl önemli olan canın sağlığı? Yani iç varlığımızın gerçek anlamda ışıkta kalarak, esenlik içerisinde, huzur içerisinde, onda olmanın sevincini doya doya yaşayarak devam etmiş olmak sevgili kardeşler. Evet, benim en büyük arzum bu. Sağlıklı olalım beden açısından, ama asıl önemli olan canımızın sağlıklı bir şekilde yola devam etmesi. Benim arzum, evet, sen diyorsan ki evet ben zaten o kişi benim yüreğimde, o zaman o kişi, ışık olan o kişinin ışığında kalarak 2019 öyle bir yıl olsun benden başlayarak hepiniz için sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta çok böyle çarpıcı, çok iyi bildiğiniz bir ayet var. O ayet bir kişi için Rabbimiz tarafından söylenmiş ama o kişi öyle bir kişi ki varlığına varlık katmaya çalışan bir kişi. Ve Matta 16. bölüme baktığımız zaman 26. ayeti orada diyor ki insan bütün dünyayı kazanıp canından olursa, onun için dedim canın sağlığı çok önemli. Bakın, canın sağlığı önemli. Esenlik içerisinde devam etmesi çok önemli. Eğer canından olursa bunun diyor kendisine ne yararı olur? Şimdi değerli kardeşler, bunu vurgularken, bu ayeti öne çıkarırken bedenen varlığımızın, buradaki bedensel varlığımızın sürebilmemiz için, sürdürebilmemiz için para olmasın, paraya gerek yok anlamında söylemiyorum. Kesinlikle kişi geleceği güvence altına almak amacıyla köşeye para atması, birikimde bulunması, geleceğini güvence altına almaya çalışması, bir takım sigortalar yaptırmasında kesinlikle ve kesinlikle sakınca yok. Benim asıl söylemek istediğim gerçek, eğer biz öldükten sonra bedenen hayatı burada noktaladıktan sonra bütün her şeyi biz eğer burada bırakacaksak, ki büyüklerimizin yine çok kullandığı bir ifade var, kefenin cebi yok diyor. Ki cebine bir şeyler koyalım da götürelim. Doğru mu? Eğer biz var olan her şeyi biz burada bırakacaksak, bedeni bile burada bırakacağız, toprak olup gidecek. Doğru mu? O zaman şöyle düşünüyorum. Yani çevreme baktığım zaman bunu gördüğüm için bunu söylüyorum sevgili kardeşler. Yani servetine servet katmanın, para kazanmanın, daha fazla kazanmanın, büyük bir hırsla bir takım şeyleri çoğaltmanın faydası ne değerli kardeşler? Onu sormak isterim size. Ben inanıyorum ki bu böyledir. Kesinlikle Tanrı bizi bu tür şeyler için, yani var olup sonradan yok olup gidecek olan değerler için yaratmadı. Bundan çok daha öte değerler için Rabbimiz bizi yarattı sevgili kardeşler. Onun için insanın yeryüzünde olmasının bir amacı varsa kesinlikle evet diyorum. Rabbimizin, kurtarıcımızın, Efendimizin bu yeryüzüne, evet, bir bebek olarak yeryüzüne gelmiş olması, ama kardeşimin söylediği gibi bebek olarak kalmadı. Her ne kadar öyle kutlanıyor olsa da. Bebek olarak kalmayıp yaşayarak, gelişerek, büyüyerek o acımasız çarmıh ölümüne kadar gitmiş olması, ama ölümde kalmayıp, ölümden görkemle dirilerek bize kutsal ruhu aracılığıyla katkı sağlayarak yüreklerimizin aydınlatılmasını sağlamış olması, gerçekten de onun bu yeryüzüne ne amaçla, ne için geldiğini çok net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Onun için herkesin hayatında onu harekete geçiren bir ayet vardır. Çok sevdiği bir ayet. Belki hatırlıyorsam İsmet'in yaşamında madde 11-28'in çok önemli bir yeri var. Ey bütün yorgun olanlar, yükü ağır olanlar bana gelin ayeti. Hatun, senin hayatında iman etmeni sağlayan bir ayet var mıydı? Yani seni harekete geçiren, seni Tanrı'ya yönelten ya da İsa'yı araştırmaya yönelten bir ayet oldu mu? Hatice, senin oldu mu? Çok güzel. Herhalde Songül'cüm senin de oldu, İbrahim senin de oldu. Değil mi? Hepimizin oldu. O ayet benim için de geçerli. 1979'da ilk, 79'un başlarında ilk girdiğim bir kilisede işittiğim vaaz bu konuyla ilgiliydi. Bu ayet üzerinde konuşmuştu Amerikalı kardeş. Jim Roach diye bir Amerikalı. Hiç unutmuyorum. Askerdi. Hava kuvvetlerinde bir asker. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Şimdi diyoruz ya, Recep'in bu dünyaya gelmesinde bir amaç var. Değil mi? Sizlerin bu dünyaya gelmesinde bir amaç var. İsa'nın da bu dünyaya gelmesinde bir amaç var. Bu ayeti o amaçla söylüyorum. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, yani sizi, beni, hepimizi ulus ayrımı yapmadan, cins ayrımı yapmadan hepimizi o kadar çok sevdi ki, neden sevdi? Bizi günah içerisinde yok olup gitmememiz için. Bakın sonraki kısım değil mi? Bunun yanıtını veriyor. Öyle ki diyor, kimse günah içerisinde mahvolmasın, ancak ebedi sonsuz yaşama kavuşsun. Bakın çok ilginç. Yani insan canının ölüp yok olup gitmesinden yana değil Rabbimiz. Yaşamasından yana. Bu çok harika değil mi? Ve aynı zamanda bu ayete baktığım zaman evet ne kadar sevildiğimi, değerli olduğumu görüyorum. Ama öbür taraftan da eğer ben kurtulursam, Rab benim kurtuluşumu sağlarsa o kurtuluşun gerçekten de ne kadar güvence altında olduğunu, güvenlikte olduğunu gösteriyor. Ne diyor? Çok net bir şekilde mahvolmasın, sonsuz hayata kavuşsun. Demek ki sonsuz hayata kavuşan kişi kesinlikle mahvolmayacak. Amin. Amin. Bakın Hezekiel 33. bölümde Hezekiel peygamber. 11. ayette şöyle diyor. Bu söylediğim sözleri onaylayan sözler. Rab Tanrı kötü kişinin ölümünden sevinç duymaz diyor. Yani Tanrı'nın kendisi diyor sevinç duymam. Peki ne diyor devam ediyor sevgili İsmet? Ancak
kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.
Bakın Tanrı'nın amacı ne? Günah içerisinde olan Recep, günah içerisinde olan sizleri yaşamasını sağlamak. Yani ölüp yok olup gitmeniz değil, sonsuza dek onunla birlikte yaşamanızı sağlamak değerli kardeşler. Yine hatırlayın, kutsal sözde, yeni antlaşmada bunu yine farklı şekilde söylüyor bize haberci Pavlos. Nerede? Timoteos'a yazdığı ilk mektupta. 1. Timoteos mektubunda, 2. bölümde, ki bu bizim kilisemizin ayetidir. Orada 4. ayette, 2-4'te diyor ki, o bütün insanların, bakın, yani ayrım var mı? Yok. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Gerçek kim? Mesih'in kendisi. Siz gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür edecek. O zaman biz bu gerçeğe sahip miyiz? Değerli kardeşler. Işık olarak gelen Rabbimiz, yol, gerçek, yaşam benim diyen Rabbimiz aynı zamanda şunu da önümüze koyuyor. Bu gerçeği gidin başkalarına da anlatın. Bakın hatırlayın hayatımıza baktığımız zaman gerçekten söylüyorum bunda ben de zayıfım. Kimseyi karşıma alıp söylemiyorum. Hobilerimiz hakkında çok anlatırız. Benim bir arkadaş vardı. Balık tutmayı çok severdi. Habire balık tutma hakkında büyük bir keyifle anlatırdı. İmanlıydı kendisi. Mesela güzel bir yemek yeriz hemen yaptığı yemeğin reçetesi hakkında konuşuruz. Gittiğimiz bir restoran güzelse o restoran hakkında konuşuruz. Doğru mu? Yani ne bileyim değişik konular hakkında konuşuruz bir araya geldiğimiz zaman. Ama iman hakkında bunlar kadar konuşuyor muyuz? Kendime sorduğum zaman. Ha Hatice? Gerçekçi olmak gerekirse hayır. Yani hobilerimi anlattığım kadar, yaptığım bir yemeği anlattığım kadar ya da başka bir şeyi anlattığım kadar Rab'den anlatmıyorum. Ama diyor ki Rab, sen kurtuldun, sen Tanrı'yla barıştın, senin görevin yine başkalarının barışmasını da Tanrı'yla barışmasını sağlamak. Rab bize bunu yine hatırlatsın bu dönemde. 2019'da barış yılı olsun ki imkansız gibi görünse de bizleri Rab Tanrı birer fener olarak kullanarak karanlık yüreklerin aydınlatılmasını sağlayarak değerli kardeşler. Evet Rabbimiz evet bir ışık olaraktan gelmesi ve tüm karanlık yüreklerin ışığa kavuşmasını istiyordu. Ve bu sunduğu, kendini sunduğu bu armağan, bu hediye öyle bir hediye değil ki değerli kardeşler. Sadece o kendini sunmuş olması, o harika hediye sadece beni Tanrı'yla barıştırmadı. Aynı zamanda benim sizlerle barış içerisinde olmamı sağladı. Yeri geldiğinde hep söylüyoruz değil mi? Demek ki ben sizlerle barış içerisinde ya da çevremle barış içerisinde olabilmem için önce Tanrı'yla barışmam gerekiyor. Doğru mu? Barış Tanrısı. Esenlik Tanrısı diyor. Geçen hafta söyledik. Barıştırdı ve başkalarıyla da barış içerisinde evet yaşamamızı istiyor. Rabbimiz bozulan bütün ilişkileri düzeltmek, bizi ayağa kaldırmak ve bizim düzgün bir şekilde hayatımızı sürdürmemizi istiyor. Ama barış içerisinde olmanın da ön koşulu otomatikman olmuyor işte sevgili Murat. Doğrudan olmuyor sevgili Hatice. Barış prensiyle barışman gerekiyor. Yani ona iman etmen gerekiyor. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor öncelikle. Onunla o ilişkiyi kurmadıkça, iman etmedikçe insanlarla barış içerisinde olmamız mümkün değil. Önce karanlık olan yürek ışığa kavuşması gerekiyordur. Weihnachten diyoruz değil mi? İşte Weihnachten bu. Bugün masalar üzerindeki mumların yanmasındaki amaç bu. Sokakların aydınlatılmasındaki amaç bu. Değerli kardeşler, ışık olarak karanlık olan yürekler aydınlatılması gerekiyor. Onun için bugünkü ayet Yuhanna 1.9. Yuhanna 1.9. Gerçek ışık. Tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için diyor ki dünyamıza gelen gerçek ışık. Ayrım olmaksızın tüm insanlık için geçerli olan gerçek ışık. Ve Rabbimizin kendisi bunu onayladı mı? Kendisi bunu özellikle belirtti mi? Evet. Kendi sözleriyle Yuhanna 8'de 32. ayette. Bakın ne diyor? Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Peki gerçeği biz nasıl bileceğiz? Biz gerçeği nasıl bileceğiz sevgili kardeşler? Peki şöyle söyleyeyim. Biz gerçeğe nasıl ulaştık? Rabbin sözü aracılığıyla değil mi? Değil mi? Kutsal kitap Tanrı sözü aracılığıyla değil mi? Yani az önce sorduğumda hepinizin yüzleri parladı. Hepinizin hayatında bir ayet var. Dolayısıyla Rabbin sözü ve kutsal ruhu aracılığıyla sizlerin yeniden doğmasını sağladı. Demek ki gerçeği biz Tanrı'nın değişmeyen ama değiştiren sözü aracılığıyla öğrendik. Ama peki biz bu gerçekte nasıl büyüyeceğiz? Yine söz aracılığıyla büyüyeceğiz. Yani söze bağlı kalarak, sözün ışığında adımlarımızı atarak gelişeceğiz, büyüyeceğiz değerli kardeşler. Yani ben sahip olduğum gerçek olan Mesih'te olmanın sevincini doya doya yaşamak istiyorsam değerli kardeşler Rabbin sözünü düzenli bir şekilde okumam gerekiyor. O zaman diyorum ki gerçeğe sahip olmanın tadını çıkartıyor musunuz? Bunu nasıl çıkartabilirsiniz? Sözü okuyarak. Rabbin sözünü okuyarak. Başka bir şey yok. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Rab'de olmanın sevinci, gerçeğe sahip olmanın sevinci, yine gerçek olan, değişmeden günümüze kadar ulaşmış olan Tanrı sözü değiştirmeye devam ediyor. Eğer sen bunu okumaya devam edersen, sen de değişmeye devam edeceksin. Değişmek istiyor musun? O ayrı bir soru tabii ki. Ben emin olun hala değişmek istiyorum. Rab beni yontmaya devam etsin. Zaten yontuyor da yine yontmaya devam etsin. Onun tadını, ona sahip olmanın sevincini ben büyük bir coşkuyla elinden geldiği oranda yaşamaya çalışıyorum. Sadece yılda bir kez değil. Her dönemde. Bakın bir kere burada örnek verdim mi bilmiyorum. Söylemek istiyorum. Aydın'dan örnek vermiştim. Aydın çok özeldi. Her çocuk özel. Üç çocuğumuz da üçü de birbirinden farklı. Öyle değil mi İsmet? Senin dört tane var. Hangisi birbirine benziyor? Anne babanın çocuğu hiçbir birbirinin kopyası değil. Bedenen bile değil. Ama karakter olarak da değil. Senin kızlar benziyor mu birbirine abi? Olmaz. Bırakın yani fiziki benzerliği. Benzemiyor. Aydın yumuşak bir annesinin çok eski böyle bir gömleği vardı. Ama sentetik, ipek değil ama sentetik. Biliyorsun o hani ipek gibi eline alıyoruz ama gerçek ipek değil, sentetik. Herhalde annesinin kokusu sindi oraya. Onun için. O çocuğa o gömleği vermeden uyumuyordu ya. Yürekten söylüyorum uyumuyordu. Bir gün bu gömleği kaybettik. Anam. Olamaz böyle bir şey. Bakın bir nebze abartıyorsam namerdim deriz ya. İnan değerli kardeşler hiç abartmıyorum. Yani bir saat mi sürdü? Onu bir takım şeylerle böyle avutmaya çalıştık bilmem ne. Ağlıyor. En sonunda hanım onu yıkamak için kaldırmış. Tamam mı? Unuttu nereye koyduğunu. Sonra bulduk onu. Bakın getirdiğimizde ne oldu biliyor musunuz? O eski gömleğe sahip olmanın sevincini gözlerden görseydi. Gözler parladı. Böyle bir heyecan, büyük bir heyecan. Aldı o gömleği. Onun zaten en büyük özelliği böyle alırdı onu parmağına sokardı ağzını. Uyurdu. İp koptu sanki. Uyudu zık diye çocuk. Bak gömleğe sahip olmanın sevinci. Mesih'e sahip olmanın sevincini yaşıyor muyuz? Değerli kardeşler, o gömleğe annesinin kokusu sindi. Bizim hayatımızda Rabbin kokusu sindi mi? Bizim hayatımızın her alanında Rab var mı? Rab benden başlasın. Eksikliğimi Rab gidersin, yanlışlığımı gidersin. Göremediğim noktaları görmemi sağlasın. Hiç unutmuyorum. O coşkuyu ben Mesih'te yaşamak istiyorum değerli kardeşler. Evet, onda olmanın sevincini doya doya yaşamamız gerekiyor değerli kardeşler. Rabbin sözü okudum, yüreğime girdi, yüreğimi aydınlattı. Kendimi çok doğru bir insan olarak görürdüm. Ama söz aracılığıyla ne kadar yamuk olduğunu gördüm sevgili kardeşler. Ne kadar yamuk olduğunu gördüm. Hatırlayın, ilk yaratılışta Tanrı Adem'le Havva'yı yarattılar, doğru mu? Yarattı Tanrı. Daha sonra görüyoruz ki bilinçli bir şekilde Adem'le Havva şeytana evet, Tanrı'ya hayır dediklerinde o var olan güzel harmoni, o var olan güzel oluşum, beraberlik ne oldu? Yıkıldı, bozuldu sevgili kardeşler. Ve karanlık simgesi olan, karanlığın simgesi olan ölüm onlara egemen oldu. Ölüm neyin simgesi? Karanlığın simgesi. Rab o karanlığın simgesi olan ölümü ortadan kaldırmak için işte gelmesi gerekiyordu. Ölmesi gerekiyordu ki bizler sonsuza dek onun aracılığıyla yaşayabilelim sevgili kardeşler. Onun için o ilişki bozulduktan sonra hani dedik ya Tanrı'yla ilişki bozuldu mu? Evet bozuldu. Peki başka ne bozuldu? Aralarındaki ilişki bozuldu mu? Bozuldu. Nereden biliyoruz? Ben yapmadım o yaptı dedi. Havva'yı suçladı. Doğru mu? Beraberdiler. Sorun yoktu. Hiçbir şey yoktu. Günah girdi. Karanlık gözlerini kör etti. ve birbirlerini suçlamaya başladılar. Ürünlerine bakıyoruz. İleriki bölümlerde, ilk sayfalarda ne yapıyor? Tıpkı anne ve babasına benzeyen çocuklar ortaya çıktı. Kayin ve Habil. Kayin, Habil'i kıskandı ve onu öldürdü. Peki karanlığın getirdiği sonuç ne? İşte bu. Karanlığın getirdiği sonuç işte bu değerli kardeşler. Ölüm. Ama Rabbimiz o karanlık içerisinden yok olup gitmemizi istemedi. Ne yaptı? Her zaman söylüyorum, o birkaç asır, 400 yıllık bir dönem sonrasında Tanrı meleği harekete geçti. Ve daha sonrasında Yeşaya yaklaşık 700 yıl öncesi, 730 yıl öncesi şu peygamberlikte bulundu değerli kardeşler. Rabbin meleği onlara göründü. Luka 2 ayet 9'dan itibaren. Rabbin meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Melek onlara, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bakın, kurtarıcı. Yani İsa demiyor ama kurtarıcı İsa demek. Yosua. Bir kurtarıcı doğdu. Şimdi buraya baktığım zaman bu bildiriye bakın. Lütfen bu bildiriye bakın. Bu bildiriye, çobanlara bildirilen bu bildiriye bakın. İlk şey nedir? Önde olan nedir bu bildiride? İlk önde olan nedir? Bugünü de ifade ediyor aslında bu. Nedir? Evet, nedir? Önde olan ne? Bu bildiride önde olan ne? Sevinç. Bakın. Ha, Rabbin meleği onlara göründü. Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Nedir önde olan? Işık. İşte onun için ışık var burada. Onun için bu ışıkları hep koyma ihtiyacı duyuyoruz. Mesih ışığın simgesi, ışığın kendisi sevgili kardeşler. Ben dünyanın ışığıyım diyor. Bu dünyanın ışığı kim? Ha? Ama gerçek anlamda ışığı kim? Ne? Güneş değil mi ya? Güneş değil mi? Güneş ne yapıyor? Bu dünyamızı aydınlatıyor. Şimdi Rabbimizin ışık olduğunu eğer söylüyorsa bu şunu gösteriyor. Rabbimiz tüm canlıların kurtuluşu için ruhsal güneşi. Güneş neyin simgesi? Yaşamın simgesi değil mi? Doğru mu? Güneş yoksa hayat yok. Doğru mu? Mesih yoksa ruhsal hayat yok. Ölü. Yani Malaki peygamber ne diyor? Bak düşünün. Dördüncü bölümde, yanlış hatırlamıyorsam dördüncü bölümde Malaki peygamber diyor ki doğruluk güneşi diyor Tanrı'dan söz ederken. Demek ki Tanrı doğruluk güneşidir. Güneş olduğuna göre demek ki İsa'nın Tanrı olduğunu gösteriyor. Doğru mu? 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 20. ayet. Orada ne diyor? Lütfen açın. Bakın o ayet çok önemli bir ayet. İsa'nın tanrılığını net bir şekilde önümüze koyan bir ayettir. Şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 20. ayet. Bakın ne diyor sevgili kardeşler. Ne diyor? 5. bölüm 20. ayet.
Biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir.
Evet.
Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz.
Dur burada bak. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. Şimdi açıklıyor. Onun oğlu İsa Mesih kim? Devam et.
O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
Amin. Amin. Amin. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşam. Daha ne olsun? Ben söylemiyorum. Rabbin sözü söylüyor. Ama sizde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim. Yuhanna 10, 10. İşte geliş amacı bu. Görebiliyor musunuz? Dünyanın güneşi var. Ruhsal güneşimiz Rabbin kendisi. Malaki'de ifade edildiği gibi. Ve görebiliyoruz ki ışığın yaşamla bir bütün olduğunu. Yine bakın Yuhanna bize bunu net bir şekilde söylüyor. Baktığımız zaman yani görebiliyoruz en azından. 1. bölüm 4. ayette Yuhanna 1:4'te diyor ki yaşam ondaydı. Kimdeydi? İsa Mesih'teydi. Ve diyor ki yaşam insanların ışığıydı. Ha yaşam eşittir ışık. Işık eşittir yaşam. Yaratılışta da öyle değil mi? Yaratılışta da aynı. Yaratılış ışıkla başladı. Demek ki yaşamın ilk kaynağı ışıktı. Bakın şimdi, ışık olan Rabbin sözü. Ben şimdi bunu aklıma geldiği için söylüyorum. Yavaş yavaş giderekten, yani bildiğiniz şeyler ama hatırlatıyorum sadece değerli kardeşler. Rabbin sözü ışık mı? Rabbin sözünü okuyoruz, Rabbin sözü yüreğime giriyor. Doğru mu? Şimdi, Rabbin sözü yüreğime girip ne yapıyor beni? Aydınlatıyor mu? Karanlık olan yüreğimi ışığa kavuşturuyor mu? Evet. Yani göremediğim ya da anlayamadığım gerçekleri görebilmemi, anlayabilmemi sağlıyor sevgili kardeşler. Sonra yeniden doğmamı sağlıyor. Doğru mu? Peki yeniden doğduktan sonra ne oluyor? Bende ışık yokken ışık olmuş oluyor mu? Ha? Evet. Çünkü bak şöyle düşünün. Rabbin sözünü okuyorum. Işık yüreğime giriyor. Bu ışık benim yeniden doğmamı sağlıyor. Tanrı'nın çocuğu oluyorum. Ne oluyor? Tanrı, ışık olan Tanrı'nın çocuğuna sahibiyim. Ben ışık üretmiyorum ama ışığın sahibiyim. Doğru mu? Matta 5. bölüm müydü? 14. ayet. Siz dünyanın ışığısınız diyor. Bu nereden çıkıyor? Işık olana sahip olduğum için ben dünyanın ışığıyım. O zaman diyelim mi şunu? Gelin ışığın çocukları olarak yaşayalım. Amin. Ben söylemiyorum. Efesler 5. bölüm. Bakın çok net bir şekilde orada 5. bölümde 8. ayetin 2. kısmına bakın lütfen. Efesler 5, 8. ayetin 2. kısmı sevgili kardeşler. 2. kısmı. 2. kısmı.
Olarak yaşayın.
Recep söylemiyor. Işığın sahibi miyiz çocuklar? Size bir soru. Işığın sahibi miyim? Ama kesin kabul ediyorum. Ama ışığın çocuklu olaraktan yaşıyor muyuz? Bunu yürekte yanıt verelim hepimiz. Hayatımıza bakarak. Işık yaşamın simgesi. Neden bu kadar önemliydi ışık? Bilmiyorum verdim mi hiç hatırlamıyorum ama Kanadalı bir dağcı. Dağlara tırmanan bir dağcı. Olmuş bir olay, yaşanmış bir olay. Dağlara tırmanırken yanlışlıkla bir çukura düşüyor. 50-60 metre derinlikte bir çukura düşüyor. Tek başına olduğu için o karanlık yerde yanlış olmasın 2 gün mü 3 gün mü kalmak zorunda kalıyor. Ama umudunu hiç yitirmiyor biliyor musunuz? O yukarıda yarık var, düştüğü yarığa bakıyor. Her gün gücü oranında imdat, imdat, yok mu kurtaran, imdat diye bağırıyor bu delikanlı. O 2 gün sonrası ya da 3 gün sonrası, bilmiyorum 3. gün belki, oradan geçen başka bir dağcı bir ses duyuyor, sese kulak veriyor ve ilerlediğinde derinlikten ses geldiğini görüyor ve fark ediyor ki orada biri var. Dağcılarda biliyorsunuz ip çok meşhur, ip, bol ip, ipsiz onlar dağcılık yapmazlar zaten. İp atıyor, adamı çukurdan çıkartıyor. Adama acilen hastaneye kaldırıyorlar. Ve tabii ki gelenler ister istemez soruyorlar. Ya seni 2 gün boyunca, 3 gün boyunca o karanlıkta hayatta tutan neydi? Hayatta tutan seni. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın onun ağzıyla söylüyorum. Diyor ki yukarı baktığımda en yukarıda incecik bir yarık vardı. O yarıktan içeriye bir ışık giriyordu diyor. O ışığa bakarak umudumu yitirmedim. Küçücük bir ışık. Adamın umudunu ayakta tutuyor. Müthiş bir şey ya bu. Ama kendisi ışık olan Rabbimiz bizim için doğdu. Bize bir çocuk doğdu diyor. Bize bir çocuk verildi. Harika üçü. Ebedi baba. Esenlik tanrısı. Nerede bu? İşte kardeşimin söylediği gibi. İmanuel. Yemlikte değil. Yaşayan, bizimle olan, ruhu aracılığıyla bize öncülük eden, sözüyle öncülük eden diri tanrı değerli kardeşler. Yaşayan diri tanrı. Eğer olmasaydı ne olurdu? Düşünün. Bence iki şeyden yoksun olurduk. Eğer Rabbimiz ışık olarak gelmeseydi, iki şeyden yoksun olurduk değerli kardeşler. Birincisi, Tanrı'nın kim olduğunu bilebilir miydik? Bilemezdik değil mi? Tanrı'yı bize tanıtan kim? Tanrı'nın yüceliğini, görkemini bize açıklayan kim? İsa'nın hayatı değil mi? Bakın, Yuhanna 1. bölüme bakarsanız, 18. ayete bakarsanız, orada çok ilginç bir ifade var. Tanrı'yı kimse görmedi. Zaten İsa bedenen Tanrı değildi. Özde Tanrı'nın kendisiydi. Sadece beden gerektiği için beden alması gerekiyordu. Ama özde Tanrı'ydı. Eğer özde Tanrı olmasaydı, geçen hafta söyledim, doğaya hakim olabilir miydi? Dalgalara sakin ol diyebilir miydi? Rüzgara sakin ol diyebilir miydi? 4 günlük ölüyü ölümden diriltebilir miydi? Hayır. Tanrısal nitelikler onda olduğu için 4 günlük Lazar'ı diriltebildi. Ya da doğaya, evet rüzgara sakin ol dedi ve rüzgarı kesti. Evet. Ne diyor 18. ayette? Bir kardeş okuyabilir mi hızlı bir şekilde?
Hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı.
Görebiliyor musunuz? Tanrı olan biricik oğul, biricik oğul onu tanıttı. Eğer o olmasaydı biz Tanrı'yı tanıyamazdık. Demek ki İsa gelmemiş olsaydı, Betlehem'de doğmamış olsaydı biz Tanrı'yı tanıyamazdık. İki. Başka ne olurdu? Evet, bizim Tanrı'yla, babayla ilişkimizi kuran kim? Kurmamızı sağlayan. Yani bir tarafta Recep, bir tarafta Tanrı, ortası uçurum. O köprüyü sağlayan kim? İsa Mesih. Demek ki birincisi, eğer gelmeseydi Tanrı'nın kim olduğunu bilemezdik. İkincisi de Tanrı'yla barışmamız mümkün olmazdı. Tanrı'yla barışmamızı sağlayan, Tanrı'yı tanımamızı sağlayan Rabbimizin kendisidir. Yuhanna 1'de çok iyi bilinen bir ayet. Şöyle diyor, 1:1. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz insan oldu, aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen kayra ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliği olarak gördük diyor. 14. ayet. 1 ve atladık 14. ayete değerli kardeşler. Tanrı insan olmaya karar veriyor benim kurtuluşum için. Demek ki diyebilir miyiz? Mesih'te olmak bir dine ait olmak değil. Biz bir dinin peşinden gitmiyoruz sevgili Murat. Kusura bakma aklıma sana bakarak konuşuyorum ama gerçekten senin bugün buraya gelmen de tesadüf değil. Ta önceden buraya gelmen de tesadüf değil. Tamam, bir arkadaş aracılığıyla geldin ama hiç önemli değil. Senin bugün burada olman gerekiyordu. inanıyorum. Rabbin seni de çok sevdiği için. Seni de gerçek anlamda, sana da gerçek ışık olabilmesi için sevgili kardeşler. Onun için yürekten kabul etmemiz gerekiyor ki değerli kardeşler, Rab gerçekten bir dinle ilgilenmiyor. Bir din kurmaya gelmedi hamdolsun. Seninle kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Kişisel bir ilişki, birebir bir ilişki kurmak istiyor değerli kardeşler. Zaten Tanrı'da olmanın anlamı ne? İlişkide olmak değil mi? Tanrı ile ilişki içerisinde miyiz? Sözü aracılığıyla onunla ilişki kurabiliyoruz değerli kardeşler. Tıpkı anne ve babanın çocuklarıyla olan ilişkisi gibi. Tanrı da bizimle ilişki içerisinde. Son bir düşünceyle kapatacağım konuşmamı değerli kardeşler. Mesih'te olmak, İsa'da olmak bir din değil. Din adamı kurtarmıyor. Ne kurtarıyor? Ancak ilişki kurtarıyor. Eğer o aşağı düşen adamla ilişkiye girmeseydi, o adamın kurtuluşu mümkün müydü? Hayır. İlişki ancak kurtarabiliyor değerli kardeşler. Onun için şöyle düşünelim. Çok iyi düzenli kutsal kitabı okuyor olabilirsin. Düzenli olaraktan ait olduğun inancın yeri neresiyse. Cemevi olabilir ya da cami olabilir ya da bir kilise olabilir. Düzenli olarak gidiyor olabilirsin. Düzenli olarak kutsal kitabı okuyor olabilirsin. Ama eğer Tanrı ile kişisel ilişkin yoksa hepsi boş. Tanrı ile ilişkin yoksa boş. Tanrı seninle ilişki içerisinde bakın kalmak istiyor. O ilişkide devam etmek istiyor. Sadece o ilişkiyi kurmak değil. O ilişkiyi devam ettirmek istiyor seninle. Aynı heyecanla, aynı sevinçle. Almanya'nın başbakanı kim? Bravo Merkel. Ön adı neydi? Ha? Angelo. Evet. Peki, kim söyleyebilir Merkel'i tanıdığını? Kim söyleyebilir? Neden? Bravo. Çünkü ilişki yok. Ama ben, sen diyebilir misin İsmet? Ben İbrahim'i tanıyorum. Neden? İlişkimiz var, bravo. Değil mi? Ben eğer İsmet'i tanıyorum diyorsam bakın daha yeni başladım. Ama ben Murat'ı tanıdığımı söyleyemem. Ama zaman içerisinde onu da tanıyacağım. Sizleri tanıdığım gibi. Çünkü sizlerle ilişkim olduğu için sizleri tanıdığımı söyleyebilirim değerli kardeşler. Ama o ilişkiyi kurmanın da ön koşulu var. Mesih'e iman etmek. Mesih'e iman etmek. Yuhanna 5:1. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes, bakın ayrım yok. Mesih, İsa'nın Mesih olduğuna, İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Bakın düşüncede değil. Düşüncede değil. Kişi yaşamını Mesih İsa'ya adaması gerekiyor, teslim etmesi gerekiyor. Yani Rabbimizin sunduğu armağanı alması gerekiyor. Benim çocuklar bir araya geldiler bundan birkaç yıl önce, bir tıraş makinesi hediye ettiler bana. Paketi verdiler, aldım paketi köşeye koydum. Bana dediler ki baba paketi açmayacak mısın? Ya pardon dedim. Çünkü biliyorsunuz Almanya'daki gelenek olarak da alınan hediye önünde açılır değil mi? Bizde yok. Biz alırız böyle hemen kenarı koyarız. Sonradan açarız. Aldım kenarı koydum. Açmayacak mısın? Pardon özür dilerim çocuğum dedim. Aldım. Paketi açtım. İçinden güzel bir elektrik makinesi var. Brown marka. Güzel bir marka. Elektrik. Hala kullanıyorum elektrik makinesi. Bir de onun kafalarını ucuz yapsalar ne kadar güzel olur. Değerli kardeşler. Bakın o paket içerisinde o alet kalsaydı bana faydası olur muydu? Ha? Olur muydu? Olmaz. O paket açılmalıydı ki içindeki benim için yararlı olsun. Mesih kendini bir paket olarak sundu. Biz yüreğimizi açıp o paketi almadıkça, paketin içerisindekini almadıkça mümkün değil. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman sizin yanıtınız ne? Böyle bir hediyeye karşı. Sizin yanıtınız ne? Diyebilirsin ya ben zaten abi bu hediyeye ben şu kadar yıldır, bu kadar yıldır sahibim. Bilmiyorum. Hatun 15 yıl, sen 15 yıl, İsmet belki. Enver sen kaç yıl? İbo sen kaç yıl? 15 yıl. Diyebilirsin şu kadar yıldır ben sahibim. Bu pakete, bu hediyeye ben sahibim diyor olabilirsin. O zaman şu soruyu sorayım size. İlişkin hangi noktada? İlişkin hangi noktada? Rab değiştiriyor mu? Evet. O zaman diyelim mi birlikte? Benim de arzum bu. Gerçekten arzum bu. Rabbimin önünde son 7-8 haftadır ettiğim dua konusu. Rab ben değişmek istiyorum. Nerem yontulması gerekiyorsa yont beni. Ben diyorum ki sizler değişmiş olarak yeni yıla girmek ister misiniz?